Ayrım 11, Kahveler Kitabı, Salah Birsel, sayfa 161. Dekadanlar. Şöyle biline ki Muallim Naci 1883-1885 yıllarında tam 30 ay tercümanı Hakikat Gazetesi'nin edebiyat bölümünü yönettiğinde, Kılıç Artığı denilen eskiye bağlı ozanlar, Şipşak gazetenin Ebu Suat Caddesi'ndeki yerini doldurmaya başlamışlardır. Bunlardan çoğunun Adanalı Ziya, Andelip, Hakkı Paşazade Celal gibi harabati ve içkici olduğu kesindir. Ama içlerinde Şeyh Vasfi, Muallim Feyzi, Tepedelen Nizade Kamil, Müstecabi Zade İsmet, Hoca Hayret gibi içkiye pek sırnaşmayanlar da vardır. Halit Ziya Uşaklıgil 40 yılda bunların iliklerine değin eski edebiyata batmış olduklarını, geleneklere yobazca bağlandıklarını anlatarak der ki, dil işinde Muallim Naci'nin gösterebildiği kadar yeniliklere de uzanırlar. Ne ki doğudan gözlerini çevirmeye, bağışlanamayacak bir günah gözüyle bakarlardı. Güçlerini batıya yönelme ve sanat anlayışında yenilik hamlelerine karşı saldırma yolunda kullanmışlardır. Bunlar edebiyatı cedideciler ortalarda görününce, besinlerini batı edebiyatından alan bu turfanda yazarların işini bozmayı bir şiir yaşam biçimi olarak görürler. Ahmet Mithat Efendi 1 Mart 1897 günlü Sabah gazetesinde Dekadanlar başlıklı yazısıyla Servet-i Fünunculara çatınca saldırılar daha da yoğunlaşır. Kimileri onlara Frank sever anlamına gelen A French Press adını takıyor, kimileri de yeni edebiyatı cedideciler diye onları sarakaya alıyordur. Nedir en yaygın ad Ahmet Mithat Efendi'nin yakıştırması Dekadan sözüdür. Ahmet Rasim edebiyat-ı cedidecilerin dostu olmakla birlikte yazılarında onlarla alay eder. Onları top atan, tek atan laflarıyla sarıp sarmalar. Dipnot, bir yazar da dekadan sözcüğünün 10 günlük sıpa anlamına geldiğini ileri sürer. Bu deka sözcüğünü Yunanca'da 10, ane sözcüğünün de Fransızca'da eşek anlamına gelmesinden yararlanılarak yapılan bir yakıştırmadır. Gerçi Ahmet Mithat onlara dekadan demekle yaptığı haksızlığı anlayarak Tarih gazetesinde 21 Kasım 1898 yazdığı Teslimi Hakikat başlıklı yazıyla durumu kurtarmak isterse de Servet-i Fünuncular bunu umurlamazlar. Aralıkta Edebiyat-ı Cedidecilerden Süleyman Nesip Servet-i Fünun'da yayınladığı İki Söz Daha adlı yazısında çağdaş edebiyata karşı çıkanları üç bölükte toplar. Bunlardan ikisi edebiyatı atika müstahlifleri, yani eski edebiyatı sürdürenler, ile devri intihat bakayası, yani alçalma çağının artıklarıdır. Mutavasıtinler, yani orta yolcular ise üçüncü bölüğü oluşturur. Bunlar da alçalma çağı ile şimdiki çağ arasında sıkışıp kalanlardır. Süleyman Nesip orta yolcuların edebiyatı cedidecilerden hak etmedikleri bir saygı beklediklerini, değerlendirmelerinde duygularına kapıldıklarını, bunun da kendi göremedikleri şeyleri yeni bir gözle görüp yazan Servet-i Fünuncuları kıskanmaktan ileri geldiğini söyler. Öte yandan Ahmet Rasim de boş durmaz. O da harabatiler ya da Muallim Naci'nin okulunda yetişmişlerin sözcülüğünü üstlenerek Tekamülü Terakki ve Süleyman Nesip Beyefendi'ye başlıklı iki yazıyla onların canını uçurmaya kalkar. Ey okur, yazımızın bundan sonrası onu anlatır ki Ahmet Rasim edebiyatı cedidecileri nasıl kantarladı ve onlar adına Süleyman Nesip ne yaptı? Sözün kendisi budur ki iki pehlivanın lafları kimi zaman vızık vızık gözyaşları, kimi zaman da hıkır hıkır gülmeler arasında gidip gelir. Güreş boyunca iki yazar kulak tutmayıp kendi savında direnir ve avara kasnak dönüp durur. Her yer simsiyah ve o yer pür nur kesildiği bir anda da konuşmalar birlikte düşer. Şimdi tek daldı Süleyman Nesip, bakalım ne oyunlar gösterdi. Orta yolcular ilkin çağdaş edebiyatçıların kullandıkları kimi sıfatlara, kimi tamlamalara dokunuyorlar. Bunlara gariplik yükleyerek yazarlarını horluyorlar. Düşünmüyorlar ki o sıfatı, o tamlamayı meydana getiren yeni düşünceyi, yeni duyguyu, yeni imgeyi eski bir sıfat, eski bir tamlamıyla anlatmak olanaksızdır. Söz gelişi saat-ı semenfam, yani yasemin renkli saatler, nâ-yı zümrüt, yani zümrüt kamışlar, şikeste rengi sefalet, yani yoksulluğun yenik yüzü gibi tamlamalar yerine aynı anlamı verecek başka ne tamlamalar yapılabilir? Ahmet Rasim, yeni düşünce, yeni duygu, yeni imgeler sadece sözcük demek midir ki, eğretilemeleri çoğaltarak, bolca da değişmece kullanarak, böyle karman çorman düşünceler yapmakla ve de anlatılacak duyguyu karanlığa boğmakla doğacak garip imgelere sevinelim. Özellikle o bayağıdan bayağı saat-ı semen fam, nâ-i zümrüt, şikeste rengi sefalet tamlamalarının önemi nedir ki onların ortaya koyacağı duygu, düşünce ve imge bizce beğenilen bir duygu, düşünce ve imge olsun. O garip tümceler daha bizde söylenmeyen kimi düşünceleri yeni ve daha ciddi bir biçimde söylemek için anlatımı kaçınılmaz olarak zorlamaktan ortaya çıkıyor. Sizi dil bilgisi kurallarını bilmemekle suçlamıyoruz. Dil kuralları bildiğiniz ya da bilmediğiniz halde onları ayak altında çiğniyorsunuz diye feryat ediyoruz. Doğu ile Batı'nın birleşmesinden bir edebiyat doğacaktır. Bu edebiyat bütün elvanı dil fibriyle, yani göz dolduran renkleriyle, bütün etvarı nazendesiyle, yani nazlı tavırlarıyla, bir süre için dünyayı kendisine hayran bırakacaktır. Doğu ile Batı'nın birleşmesinden meydana gelecek edebiyat çağdaş yürüyüşle kolayca bağdaşamaz. Bu tür bir edebiyat için şu koşullar gerekir. 1. Başkalarının yazılarını çalıp çırpma düşüncesi kafalardan kesinlikle çıkarılmalıdır. 2. Avrupalı yazarlar adam akıllı incelendikten sonra onlar gibi düşünüp Türk gibi yazmalıdır. Yani duygular ve betimlemeler bir Türk duygu ve anlatımı olmalıdır. 3. Madem Doğu ile Batı'nın birleşmesinden doğan bir edebiyatımız olacak, o halde Doğu edebiyatını iyice bilerek, şimdiki bizim kültürümüz gibi insanı orta yolcular güruhuna sokacak tereddütlü durum ortadan kaldırılmalıdır. Hiç değilse Türklük duygusu benimsenmelidir. 4. Yüce duyguları yalnız kendimiz için yazıp okumak yolunu bırakarak, ulusun gerek duyduğu genel bilgiler yazılarımızla yaygınlaştırılmalıdır. Bunun içinde bilim ve edebiyat bilgileri ve ulusun duyguları ve toplumumuzla ümmetimizin görenekleri ve ahlakı öğrenilmelidir. 5. Yeni tamlamalar yaratarak insan kafası zorlanmamalı, düşünmek denilen şeyin önü iyisinden açılarak ilerlemeyi sağlayacak yüce yazınsal hedeflere doğru gidilmelidir. 6. Bilim ve teknik ilerlemeden edebiyatın ilerlediği görülmediği, bizde ilerledi denilen edebiyatın ise Frank, Acem, Arap ve Yunan'dan dökülüp gelen molozdan yapılma derme çatma bir şey olduğu herkeslerce kabul edilmekle ilkin bir çalışma yolu bulunmalı ve o yolda yürünmelidir. 7. Frank taklitçiliği ile öteden beri sürdürülen Arap ve Acem taklitçiliği kimde görülürse o kişi paylanmalıdır. Ta ki ulusun duygusu bu yolda yitirilmiş olmasın. Yani taklide olağan bir şey gibi bakılmamalıdır. 8. Bilgin kişilerin dilin düzeltilmesi üzerindeki düşüncelerine yer vererek dilimiz düzeltilmeli ve yazınımızın boşlukları doldurulmalıdır. Yeni yapıtlar Batı yapıtlarının taklididir diyor. Bize de dekadan, sembolist gibi adlar takıyorsunuz. Bunlar yazınımızın boşlukları dolsun diye mi yapılıyor? Bu genel bir yargı değildir, kişiseldir. Yeni edebiyat ürünleri bizi yükseltmekten çok alçaltmaya götürdüğü ve Frank düşüncesine dört elle sarılarak taklit düşüncesini uyandırdığı için bu yolda olanlara bizce dekadan demek çok doğaldır. Bunların durumuna da dekadans dedik. Yalnız Avrupa'da L'Art de Décadence üzerine Brunetière ile Berthelot arasındaki tartışmaları da okuduk. Dipnot, dekadans sanatı gerici sanat, yozlaşmış sanat. Onların dekadans dedikleri şeyleri bize uygulayacak, ora dekadanlarının bizde de var olduğunu ileri sürecek kadar beyinsiz değiliz. Sembolist sıfatına gelince, yeni edebiyat ürünleri arasında eğretileme çokluğuyla anlaşılmaz duruma gelmiş, belirsiz, karanlık tümceler göz önünde tutularak söylenmiştir. Ciddi değildir. Çünkü sembolizmin, yani simgeciliğin nedenli büyük bir çaba istediğini biz de biliriz. Kimimiz kimi yapıtlarında Frank anlatış biçimini taklit ediyor ve dahası kimi Frankçe düşünceleri, duyguları bizim yapımız ve eğilimimizle, ulusal düşüncemizle bağdaşmayan kimi düşünce ve duyguları doğrudan doğruya aktarıyor. Bunun iki nedeni var. Ya bu düşünceleri, bu duyguları anlatmak için o anlatış biçimini daha elverişli buluyorlar ya da hep o türde yazılmış yapıları okuduklarından kendileri de alışkanlıkla öyle yazıyorlar. Frankçe düşüncelere gelince, bunları da bana kalırsa yalnız kendi beğenilerine uydukları, başkalarının beğenilerine kulak asmadıkları için aktarıyorlar. Ne var ki bu da muallim Naci tayfasının kıskançlığını kapatıyor. Biz hiçbir zaman ulusal beğeni ve anlatışa uymayan yeni yapıtlar karşısında kıskançlık duymadık. Sadece bu tür yapıtlar taklittir, sahtecilik ulusal beğeniye uygun değildir. Böyle şeylerden kendimizi uzak tutalım, böyle şeylerle dilimiz bozuluyor dedik. Biz kendi ruhumuzu incelemeye bakıyoruz ama Batı yapıtlarını da inceliyoruz. Onlardan birçoğu bize güzel görünüyor. Sonra bizi etkileyen o kitapların konusunda birer yapıt yaratmak istiyoruz. Yazdığımız şeylerin kimisi aynı bilgilerle dolu olduğumuzdan birbirine benziyor. Ama bu benzerlik aynı bilgi düzeyinde olduğumuzdan, kimi zaman aynı konuya aynı açıdan baktığımızdan geliyor. Yani Sully Prudhomme'un Need Breeze, dipnot yıkık yuva şiiriyle Hüseyin Siret Bey'in Ta'iri Garip, dipnot zavallı kuş şiirinde aynı duygular başka başka biçimlerde mi anlatılmış oluyor? Evet öyle. Çünkü Siret Bey de Sully Prudhomme da aynı bilim çizgisindedir. İkisi de bir konuya aynı biçimde yaklaşmışlardır. Dahası şairimiz ondan daha içtenlikle işlemiştir konuyu. Ama biz Sully Prudhomme'un şiirini okuduğumuz zaman orada duran yazın sanatlarına dikkat ettik. Evet bir sone ama ne tür bir sone? Pürüzsüz, sade, akıcı ve şişirme sözcüklere yer vermeyen bir şiir. Bir büyük ozanın kırgınlığını dile getiriyor. Duygulu bir adamın burukluğunu taşıyor. Oysa Siret Beyefendi'nin şiirleri daha başlar başlamaz bir çelişki koyuyor ortaya. Ne gibi? Şiirin ilk altılığından anlaşılıyor ki şair kırda gezinmiyor. Sanki bir koruya dalmış ya da ileride bulunan bir koruya bakıyor. O zaman gökyüzü neden gözden uzak olsun? Özellikle de gezmeye gücü olmadığını anlatırken çobanlar gibi dere tepe dümdüz gitmeye kalkışması ne oluyor? İkinci altılığı da okuyun. Orada da sonbaharın sıtmayı andıran titremesiyle yerlere tek tük kendinden geçmiş, halsiz yapraklar düştüğü anlatılırken, hazanla sağda resan uyağı yüzü suyuna bir fil fırtınası yaratılıyor. Sonbahar yaprakları tek tük düşerken bu fırtına da ne oluyor? Siz sözcüklere kendinize göre anlam yüklüyor, sonra da onlara dayanarak yeni şairleri yere çalmaya bakıyorsunuz. Ama Sully Prudhomme'un şiirinde böyle bir şeye rastlayamazsınız. Onda ne gereksiz bir söz ne de çelişki var. Siret Bey'in Sully Prudhomme olması için gerekli yazınsal ve bilimsel duruma yükselmesi gerekir. Günlerin geçmesiyle şairlik artmaz. Sizin söylediklerinize ancak Siret Bey Efendi, beni bağışlayın, duygu hırsızlığı denir. Asıl Efrenç Perez size demeli. Hüseyin Siret'i bir Türk şairi olduğu için yere yatırıp üstünde tepindiniz. Sully Prudhomme'u da Frank olduğu için göklere çıkardınız. Vaktim olsaydı size Siret Bey'in o şiirini bir daha okurdum. Okurdum da şair sümüklemiş mi sümüklememiş mi iyice belli ederdim. Ama Beyoğlu'nda bir işim var. Oo, saat 5 olmuş, hadi eyvallah. Durun durun, o şiiri siz okumazsanız ben okurum. Evet, evet, şair sümüklemiş mi, sümüklememiş mi? Şimdi anlaşılacak. Bir akşamüstü gezmeye bir iktidar iken, seyranı raiyaneye meyyel olup derun, çıktımdı şöyle kırlara bir neşe pür hüzün, tehdit ederdi ufkumu asanı sernigun, mühdez olan şikafı kebudunda asuman, manzur iken olurdu heman dideden nihan. Tebler zeyi hazan ile evrak-ı nalekar. Tek tük düşerdi yerlere sermestü bi mecal. Müphem uğultular ile inlerdi kuhsar. Çökmüştü taze kırlara nirengi-i hezal. Bir bağdı sütre puşi hazan usada resan. Tahrip ederdi dallar içinde bin aşiyan. Daha şiir bitmedi. Beyefendi, nereye kaçıyorsunuz? Nizamcılar. Veznecilerde letafet apartmanı yapıldıktan sonra altında da Darü't Talim kıraathanesi açılır. Büyükten büyük bir yerdir burası. Şırvanımsı balkonları vardır. Kapıdan girince sağda solda peykeler görünür. Masası, iskemlesi de pek çoktur. Burada da Ramazanlarda kara göz oynatılır. Katip Salih Efendi perdesini Fevziye kıraathanesinde kurmamışsa burada kurmuştur. Karagöz oynatılacağı geceler kıraathanenin kapısına Karagöz ile Hacı Yivat'ın resimleri asılır. 1916 yılında Fahri Kopuz, Darü't Talim-i Musiki heyetinin başına geçince kıraathane uzun yıllar bu topluluğun saz sesleriyle çınlamıştır. Buraya her türlü insan gelir. Üniversite profesörlerinden, müderris, öğrencilerden, aktörlerden, musikicilerden, Muhlis Sabahattin burayı evi bilir, üne kavuşmamış ozanlardan, gazetecilerden, ressamlardan tutun da pehlivan ve vali eskilerine, zengin miras yedilere, top atmış ya da para babası tüccarlara, devlet ileri gelenlerine, satranç ve dama ustalarına değin herkes burayı tanımıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarından önce orada en çok görünenler arasında Ali Nihat Tarlan, Saadettin Nüshet, Rıfkı Meylül Meriç vardır. Sabahattin Batur ile İbrahim Olgun da Edebiyat Fakültesinde okudukları sıralarda buraya arkadaşlarıyla sık sık gelirler. Gençliğinden beri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da özel bir tutkunluğu vardır buraya. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanının kişileri de çoğunlukla bu kahveden çıkarılmıştır. Tanpınar burayı şöyle anlatır. Buradakiler küçük topluluklara ayrılmış olmalarına karşın hemen hepsi yine beraber yaşar gibiydiler. Herkes bir kez rast geldiğiyle ertesi gün senli bende olurdu. Hiç kimsenin öbüründen saklı bir sırrı yoktu. Kirli ya da temiz bütün çamaşırlar ortadaydı. Herkes onları istediği gibi evirip çevirir, koklar, münasip bulduğunu etrafına önemle gösterirdi. Her erdem, her biçarelik, dahası reziletler, dipnot Tanpınar rezilet sözünü Fransızca'da erdem kavramının karşıda olan whisk sözcüğünü karşılamak için kullanmaktadır. Dahası reziletler bile burada aynı soğukkanlılıkla, dahası gerekirse bir çeşit sevecenlikle, şefkatle yargılanır ve kabul edilirdi. Başta kahve sahibi olmak üzere burada herkesin takma adı da vardır ve de herkes bir sınıfa ayrılmıştır. Çoğunluk esafili şark sınıfındandır. Bunlar kültürden, uygarlıktan sadece kendi günlük yaşayışlarına yarayacak olanı alan ve bilime, sanata arka dönmeyi yeğleyen kişilerdir. Güldürücü şeyler üzerinde de çokça dururlar. Gülme ve güldürme sanatına yaşamın amacı gözüyle bakarlar. Şiş tayfası da bunlar kadar kalabalıktır. Tanpınar'ın demesine göre hiçbir inceliği olmayan, şehir yaşamına ayak uyduramamış ya da kaba içgüdülerini yenememiş insanlardır bu gibiler. Kavga denilen şey en çok bunların arasında çıkar. Şişlik biraz da ilkellik anlamına gelir ve çokça ilkel olmayanlar da yarım şişliği adlandırılır. Buradaki konuşmaların başlıca özelliği bir şeyin yeniden anlatılmasıdır. Bu kimseyi yormaz. Kahvedekidir tedirgin eden şey yeni düşünceler, yeni sorunlar, ciddi konulardır. Bu gibi ciddi konuşmalara kucak açanlara da dünya düzelticisi anlamına gelen nizam-ı alemci denir ve bunlar hiç de makbul sayılmaz. Buraya geldiğinin ilk haftasında Tanpınar'ın önünde bir tartışma açılmış ve Tanpınar'ın bir nizam-ı alemci olduğu oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Darüttalim kıraathanesinde de her kahvede olduğu gibi felsefeden siyasaya değin her türlü konuya soğan doğranır. Ama burada yine sözü Tanpınar'a bırakmak yerinde olacaktır. Tarih, Bergson felsefesi, Aristo mantığı, Yunan şiiri, ruh çözüm, ispiritizma, sıradan dedikodu, çıplak öykü, korkunç ya da meraklı serüven, günlük siyasal olay, birbiriyle sarmaş dolaş, biri öbürünü yarıda bırakarak, beraberinde her rast geldiğini taşıyan bir bahar seli gibi kabararak, bu konuşmalarda beyhude ve şaşırtıcı bir biçimde akar giderdi. Elbet hiçbirinden de tam açılmazdı. Büyük İskender ya da Anibal, Kant'ın imperatifleri bu sayıklamaya benzer konuşmada sadece günlük yaşamı uyuşturmak için icat edilmiş şeylerdi. Zaten en doğru olay bile söyleniş tarzı için anlatılırdı. Birbirlerini o kadar çok dinlemişlerdi ki hepsi anlatılanı aşağı yukarı önceden bilirdi. Tanpınar'ın bundan sonra Darüttalim kıraathanesindekiler için söyledikleri çok önemlidir. Çünkü yalnız buradakilerin değil, bütün kahve kuşlarının ruhlarını açıp ameliyat masasına yatırır. Sıkı durun, söz yine Tanpınar'da. Burada konuşma yalnız konuşmacının kendisi için, konuşanların yetenekleri içindi ve daha çok sevilmiş bir eserin ya da oyunun yinelenmesine benzerdi. Ve de sohbet bir orta oyunu gibi önceden belirlenmiş koşullarla sürüp giderdi. Hep aynı sözcüklerle lafa karışılır, aynı yerlerde gülünür, serüven aradakilerden birkaçı arasında geçmişe, ilgililer hep aynı yerlerde bütünleyici açıklamalar yaparlardı. Anlatan yeni yeni ayrıntılara girirse söz kesilir, bunu yeni uydurdun denirdi. Ama bu yeni biçim ve parça gelecek programda aynı dikkatle aranırdı. Adnan Giz bir yazısında Esafili Şark'ın direkler arasındaki halk kıraathanesinde de toplandığını yazar. Ne ki bunlar daha çok Tanpınar'ın nizamcı dediklerine uygun düşen kişilerdir. Sayıları kabarıktır ama illa yoksul Salah Birsel onları buraya boca etmekten kendini alamamıştır. Tarih öğretmeni Emin Ali, Efe Hazretleri diye anılan ticaret okulundan Hüsnü Yaman, sonraları DP milletvekili. Yine ticaret okulundan İhsan Ali, avukat Metin Sait, Profesör Mükrimin Halil, gazeteci Ümit Deniz'in babası Müfit Necdet, Halidi Hendesi adıyla ünlü İstanbul Sanayi Odası Genel Yazmanı Halit Güleryüz, marif müfettişlerinden Halil Vedat Fıratlı, Lütfi Nazenini adını yücelten Topkapı Müzesi Müdürü Lütfü, Doktor Asaf, gerçek bir İstanbul Efendisi Nazmi Acar, avukat İbrahim Ali, Doktor Atamanzade Şerafettin, Martı Kaptan adıyla saygı toplayan Deniz Subayı Nuri Arif, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz, Kurtgil Hamdi adıyla gezer Ahmet Tanpınar, Hamamizade İhsan ve Rıfkı Melul Meriç. Esafili şark üyeleriyle ilgili bir de Fon Jallas olayı vardır ki onu da buraya aktarmazsak yazarlığımızın karaciğerini daraltmış oluruz. Cumhuriyetin ilk yıllarındayız. Herkeslerde para nanayımın anaydır. Yurt dışından para sağlamanın yolları kimi açık gözlerin kafalarını kurcalamaktadır. Gazetelerde bir haber. Amerika'daki Rockefeller kuruluşu Türkiye'de eğitim kurumlarına yardım ediyor. Menba-i İrfan Okulu'nun 30 kadar öğrencisi vardır. Top attı atacaktır. Okul müdürü Amerikan yardımından başka hiçbir şeyin belini doğrultamayacağı inancındadır. Tıp fakültesinden Doktor Atamanzade Şerafettin bir burs elde edip yurt dışında uzmanlığını bütünlemek isteğindedir. Hüsnü Yaman ise yardımın kendi okulu için hiç de fena olmayacağı düşüncesini besler. Bütün bunlar Amerikan yardımı lafları ortalarda dolaşmaya başladıktan sonra saptanan olgulardır. Yardım konusu kahvede de günlerce sağdan soldan çekiştirilmiştir. Derken ortaya bir Fon Jallas adı çıkar. Fon Jallas cenapları yardım işini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyordur. Öykünün bundan sonrasını Adnan Giz anlatsın ki biz de boşu boşuna araya girmiş olmayalım. Çünkü bu öyküyü Esafili Şark kişilerinden tutan odur. O tarihte bıyıklı olan Emin Ali bir gün bir arkadaşıyla berberine gider. Berber yanlışlıkla bıyığının bir ucunu kesince Emin hepsini kes buyruğunu verir. Berber bir an duraksarsa da buyruğu yerine getirir. Çünkü Türkiye'de bıyıksızlık modası daha başlamamıştır. Ardından aklına gelen bir muziplikle kaşlarını da kestirir. Ortaya yepyeni bir yüz çıkmıştır. Burası öykünün püf noktasıdır ve gözlerine bir kara gözlük takıp ağzına da bir pipo alınca 40 yıllık dostları bile Emin Ali'yi tanıyamayacaktır. İşte o zaman Emin Ali sevinçle haykırır. Ben Fon Jallas oldum. Evet, Emin Ali günlerden beri sözü edilen ve dostlarının düşüne giren Rockefeller'ın temsilcisi Fon Jallas olacak ve ilk Amerikan yardımı hayaline bel bağlayanları yerden yere vuracaktır. Berberden çıkıp galiba Atamanzade'nin muayenehanesine giderler. Bir yandan da Hüsnü Yaman'la Menba-i İrfan Lisesi müdürüne haberler uçurulur. Onlar da koşarak muayenehaneye gelirler. Bu oyunda Emin Ali ile işbirliği yapan Martı Kaptan'ın tercümanlığı ile görüşme ve pazarlık başlar. Fon Jallas cenapları Menba-i İrfan müdürüne kaç öğrencisi olduğunu sorar. Müdür 30 öğrenci dese olmayacak, 100'ü aşkın bir sayı söyler. Jallas ne kadar yardım istediğini sorar. Bir 100.000 dolar lafı döner ki o günler için baş döndüren bir sayıdır. Fon Jallas yardım bekleyen 3 dosta da bol kesilen sözler verir. Ertesi gün Emin Ali aynı kılıkla kahveye gidip de işi meydana vurunca yer yerinden oynar. Oyuna gelenler başta o 3 kişi ve onların ardı sıra aldananlar olayı son derece onur kırıcı sayarlar. O kadar ki Nazmi Acar'ın kardeşi Baytar Fahri Bey bir yıldan çok bir süre Emin Ali ile konuşmaz. Darüt Talim son yıllara değin sürdürmüştür cümbüşünü. Şimdi onu orada veznecilerde Kuyucu Murat Paşa Külliyesi'nin karşısında bulamazsınız. Letafet apartmanını da bulamazsınız. Eskiden Kıraathanenin Saraçhane'ye doğru giderken 2-3 dükkan üstünde bir de Uşaklar Kahvesi vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmış olan kahveyi 1890-1895 yıllarında Kargılı Hüseyin işletir. Uşak arayanlar doğru ona başvurur. Konaklardaki uşakların kefili olur. Kahvenin arkasında dayama merdiven de çıkılır. Şirvan denilen bir yer vardır ki orada hemen her zaman daha kapılanmamış 5-6 delikanlı yatar. Kahvecinin yatağı da kahvededir. Yöredeki konakların uşakları hep buraya düşer. Cuma günleri ise ta Yeşilköy'den, Çamlıca'dan, Sarıyer'den gelenler olur. Uşaklar efendilerinin şeref ve onurlarını taşıdıkları için üstleri başları özellikle cuma günleri çok düzgündür. Efendileri, Tanrı onların ömürlerini uzatsın, çokluk kahve için onlara harçlık verir ve kahvede arkadaşlarına çay ısmarlamalarını tembih geçer. Ama uşakların çoğu ikram işine yanaşmaz, topu da meteliğin hesabını tutar. Burada mintanları yamalı ya da yırtık olanlara da rastlanır. Kimilerinin delik çoraplarından ise baş parmakları görünür. Üsküdarlı Aşık Razi burası için şu şiiri bağışlamıştır. Direkler arası bura efendim, şöhreti hakimiş gayet beğendim. Hele uşakların kahvehanesi, ke enne maşuklar tekkesi dedim.
11. ayrımın sonu, sayfa 177.